Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Alican, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dostlar, Ergün hocamızla bugün iki konuyu müzakere edeceğiz. Bunlardan ilki aile ve nüfus 10 yılı başlığını taşıyor. Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle resmi gazetede de yayınlandı. 2026 ve 2035 yılları arası aile ve nüfus 10 yılı olarak adlandırıldı. Bu 10 yıl için bir çerçeve, metin ve prensipler diyebiliriz hocam. Bunlar yayınlandı resmi gazetede. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgede işte toplumların istikrarlı şekilde varlıklarını sürdürebilmesinde güçlü aile ve nüfus yapısının hayati rol oynadığı belirtildi. Ve burada hocam bazı böyle maddeler haline getirildi. Ben bunları isterseniz bir hatırlatayım. Evet. Bunun üzerinden konuşalım. Aile ve nüfus yapısının korunması ve güçlendirilmesi hususundaki ülke önceliklerimiz ulusal politika belgeleriyle kurumların stratejik plan ve programlarına dahil edilecek deniliyor. Yani demek ki bu bir artık stratejik bir mesele olarak kabul ediliyor.
Evet, yani hep mesela biz diyoruz ki yani Türkiye'de aslında kapsayıcı bir aile siyaset belgesi yok. Yani muhafazakar bir siyasetin en önemli konularından birisi ailedir. Aile Bakanlığı ilk defa bu hükümet zamanında kuruldu. Aileyle ilgili çözümler konusunda, sorunlar konusunda bölük pörçük konuşmalar var, çalışmalar var ama bunları bir bütünlük içinde bir aile siyaset belgesi, bir aile politikası olarak ortaya koymak gerekir. Burada buna yönelik bir adım var. Bu evet. İyi bir şey. Türkiye bütün kurumlarıyla
isterseniz hocam ben etmesi. Hızlıca birer cümleyle hatırlatayım. Tamam. Onun üzerine konuşalım.
Olur.
Anladığımız kadarıyla bu işleri destekleyen araştırmalar da artacak. Belli ki bununla ilgili bir takım ajanslar, araştırmalar çokça yapılacak. Duyacağız artık biz bunu. İnşallah. Aileyle ilgili, nüfusla ilgili araştırmaları. Yine tüm kurum ve kuruluşlar somut görev alanları ile ilgili faaliyetlerinde aileyi koruyucu, işte nüfusu artırıcı yaklaşımla hareket edecekler. Şu önemli, yine bir dördüncü madde olarak aileyi ve nüfusu olumsuz etkileyen cinsiyetsizleştirme akımı, zararlı alışkanlık ve bağımlılıklar, nesilleri her türlü menfi etki ve müdahaleye karşı koruyacak bütüncül bir politika çerçevesinde ele alınacaktır. Belki ilk defa bu cinsiyetsizleştirme
devlet
politikasına girmiş oldu. Evlilik müessesesi, yine herhalde burada da toplumsal itibarı korunacak evlilik müessesesinin. Evliliklerin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi için çalışmalar yapılacak deniyor. Yine annelik ve babalık vurgusu var hocam. Annelik ve babalık çocuğun sağlıklı gelişmesindeki belirleyici rolüyle tahkim edilecek deniyor. Annelik ve babalık. Yine gençlerin donanımlı bireyler olarak yetiştirilmesine yönelik politikalar güçlendirilecek deniyor. Nüfusun dengeli dağılımı burada önemli hocam. İşte kentlerde yoğunlaşan nüfusun kırsal alanlara geri dönüşü için çalışmalar yapılacağı belirtiliyor. Mevcut hukuki düzenlemeler gözden geçirilecek hocam aileyle ilgili. Düzenli olarak nüfustaki değişiklikler takip edilecek deniyor. İşte doğurganlık oranları ve bu şekilde devam eden ve her yıl Mayıs ayının son haftası Milli Aile Haftası olarak kutlanacak. Alınan temel kararlardan birisi de bu. Kamu, kurum ve kuruluşlarınca bu haftanın anlam önemine uygun etkinlikler düzenlenecek diyor. Şimdi hocam benim burada dikkatimi çeken, sizinle de çok konuştuk. Siz bu konuda yazdınız, kitaplar yazdınız, makaleler yazdınız. Birisi aile genel olarak ele alınıyor. Benim en çok dikkatimi çeken bu cinsiyetsizleştirme. Bu işte LGBT ve sapkın akımlardan aileyi, gençleri ve çocukları korumak. Bu benim bir dikkatimi çekti. Evlilik vurgusu. Evet. Herhalde bununla ilgili teşvikler vardı. Belki bununla ilgili yeni teşvikler, karşılıksız krediler, yardımlar yapılacak. Ve nüfus artışı düzenli olarak takip edilecek. Köy-kent dengesi, taşra-şehir dengesi belki gözetilecek. Bir de bir aile haftası burada ihdas edilmiş görünüyor. Ne dersiniz hocam? Eleştirilerimiz de var. Önce isterseniz bu yani belgeyle ilgili var. Görüşlerinizi alayım. Bizim devlet politikalarına ya da bu tür uygulamalara sizinle yaptığımız programlarda bazı eleştirilerimiz vardı. Onları da konuşacağız. Buyurun hocam.
Şimdi şu var tabii. Yani biz eleştiri derken aslında daha iyi olsun diye bir takım açıklamalar yapıyoruz. Yani ben...
Yani daha iyi olması için bizim eleştirilerimiz hocam.
Kendini vurgulamak için riyakarlık yapmış olmayalım. Allah korusun. 2000 yılından beri aileyle ilgili araştırmalar yapıyorum ben. Yani 25 sene olmuş. 25 sene aileyle ilgili İstanbul'da, Kütahya'da araştırmalar yaptım. Ondan sonra gençlikle ilgili araştırmalar yaptık. Yani genelle birlikte bu araştırmaların bazısını yaptık. Bir kısmını kendim yaptım. Bir kısmını İftam'la yaptık. Mesela evet. LGBT ile ilgili. Dolayısıyla kitaplar yazdık bu konuda. O nedenle bunları söylerken yani mevcut olan siyasete karşı çıkmak veya ona angaje olmak için değil. Hakikaten elimizde belli veriler var, belli doneler var. Ülkemiz var, toplumumuz var, milletimiz var. Bir sosyolog olarak, bir araştırmacı olarak bu meselemizi daha iyi anlamak, bu meselemizi daha anlaşılır kılmak ve sorunumuzu çözmek için faaliyetlerde bulunmak, çalışmalarda bulunmak amacımız öyle. Yani öteden beri söylediğimiz bir takım şeyler de burada maddelere dönüşmüş. Buna çok seviniyorum. Mesela ben çok vurguladığım bir şey vardı. Yani biz ailede milli olmalıyız diyordum. En fazla milli olmamız gereken yer ailedir. Yani efendim uçakta milli olmayabiliriz, kamyonda milli olmayabiliriz, arabada milli olmayabiliriz. Hani hep milli araba, milli uçak, milli yazılım deniyordu ya. Yani biz önce ailede milli olmalıyız. Orada güzel. Yani milli aile haftası denmiş. Ama milli aile ne demek? Milli aileyle ne kastediyoruz mesela? Milli aileyle nasıl bir aile politikası gündeme getiriyoruz? Keşke bunlar daha bir açıklansa. Elbette bu genel bir politika belgesi. Dolayısıyla bunların ayrıntılı olarak açıklanmasını beklemek de doğru değil. Fakat bizim topyekün bir milli aile perspektifimizin olması gerekir. Burada bizim kendi değerlerimizden, müktesebatımızdan yararlanmamız gerekir. Aile ile ilgili İslam düşüncesinin sizinle beraber çalıştık mesela, çok ciddi bir müktesebatı var. Yani ilmi tedbirül menzil denmiş buna.
Evet.
Dolayısıyla bizim bundan yararlanmamız lazım. Daha bunlardan haberimiz yok. Bakın, müktesebatımızdan haberimiz yok. Sloganlar atıyoruz. Bu yeterli değil. Yani bugün somut sorunlar var. Bak burada cinsiyetçilik dedi, kuşaklar arası şey dedi, evlilik, doğurganlık, bu sorunlar var. Ve bu sorunları çözmeye yönelik yeni bir heyecan üretimi var. Yeni bir fikir üretimi var. Yeni bir dalga oluşturma çabası var burada. Bu güzel bir şey. İyi bir teşebbüs. Bu teşebbüsü desteklemek, bunu geliştirmek ve bunu uygulamak lazım. Şimdi ondan sonra orada kurumlar arası eşgüdüme dayalı çalışmalardan bahsediliyor. Güzel bir şey bu. Topyekün bir devlet projesi olarak ortaya konuyor bu. Hükümet tamamıyla sahiplenecek bütün devlet kurumlarıyla beraber. Dolayısıyla sadece bir aile bakanlığının sadece belli bir tarihte ilgileneceği bir mesele değil. Mesela araştırmalar diyor, çok önemli araştırmaların yapılması. Genellikle aile yılı boyunca araştırma, yani STK'larla bakıyoruz falan, hep faaliyet yapma, konferans, sempozyum, araştırmalar önemsenmiyor. Ya bu araştırma da ne? Bu akademik bir şey, bu soyut bir şey, bu üstten bakma bir şey değil kardeşim. Gençler artık üniversitede çoğunlukla. Bir şeyi iyi anlamak o şeyin %50'sini çözmek demektir. Bunları önemsememiz gerekiyor. Bir de araştırma sadece bir
problem varsa onu tanımlamak
değil.
Demektir değil mi hocam?
Yani o araştırma etrafında siz araştırmayı merkeze alırsınız, onunla bir gündem oluşturursunuz, onunla bir rapor oluşturursunuz, o raporu yetkili kişiler üzerinde bir sosyal baskıya çevirirsiniz.
O politika haline gelir o.
Politika haline gelir. O araştırmayı kamuoyu üretiminde değerlendirirsiniz. Kamuoyu üretirsiniz. Kamuoyunda bir saygınlık oluşur. Ya bunlar kafadan atmıyor. Bunlar ideolojik davranmıyor.
Ellerinde veri var.
Ellerinde veri var. Bak bunlar ilimle çalışıyor, bilimle çalışıyor. O nedenle bilimsel çalışmalarla, lobi faaliyetleriyle, kamuoyu yönetimiyle, kamuoyu üretimiyle çok bunlar birbiriyle ilişkili bir şey. Yalnız bu araştırmaları şöyle yapmak gerekiyor. Biliyorsunuz Türkiye'de Özal döneminde aile ile ilgili ilk şey aile araştırma merkezi vardı. Başbakanlığa bağlı, şeye bağlı, Cemil Çiçek'e bağlı ilk defa kurulmuştu. Çok önemli araştırmalar yaptılar. Mükemmel araştırmalar yaptılar o dönem için. Hem uygulamalı hem teorik. Hala onların o çalışmalarından yararlanıyorum ben. Fakat günümüzde şöyle bir handikap var araştırmalarla ilgili. Bir, popülizm var. İki, güncel politik olana angaje var. Üç, ihalecilik var.
Evet.
Bu bizim ciddi handikapımız.
Ya da biz şunu söylemek istiyoruz, bunu söyletin.
Söyletin. Veya bu araştırmada yetkin olmayan insanlar böyle ihale alıyorlar. Biz Türkiye'de bilmem bütün aileyi araştırma. Bir tane uyanık alıyor. Kültür ihaleciliği ortaya çıktı.
Evet.
Hadi onu sosyolog olarak kültür ihaleciliği. Yani inşaatta ihale olur, devlete sabun satmakta ihale olur, kopça satmakta olur. Ne bileyim yol köprü yapmakta olur ama bu kültür işlerinde bu ihalecilik olmaz. Yani devlet birisine para aktarmak istiyorsa bunu kültürü kullanmamalı. Kültür değerle ilgili bir şey,
evet.
Anlamla ilgili bir
evet.
şey.
Evet.
Şimdi aileyle ilgili araştırmalarda da buna dikkat etmek gerekiyor. Çok çok önemli ama burada yetkin olan insanların olması gerekir. Burada efendim benim yukarıyla güç ilişkilerim kuvvetli. Dolayısıyla ben bunu aldım bu araştırmayı. Ben bunu yapacağım. Tabii ciddi bir iş yapıyorsun. Para da kazanırsın. Ama mesele para kazanmak, ihale almak değil yani. Bu toplumun ciddi bir meselesi var. Bu meselesi aydınlatma, anlama yetkinliğine sahip bilim adamlarının olması
Hocam,
önemli.
Hocam şimdi şöyle...
Bakın, şimdi araştırma biraz da yani ben de
şöyle,
tecrübesini yaşadığım
araştırma
için.
Araştırma işin bir kısmı çok güzel. Bu
önemli ama bu.
Önemli birkaç meselemiz daha var. Onları da
tamam,
sormak istiyorum size
tamam,
de.
Tamam oraya geçelim.
Buyurun
bitirelim.
Hocam.
Şimdi SBS programı var vesaire. Matematiksel istatistik tamam da düşünme ayrı değerli bir şey. Düşünme kapasitesi olan sosyoloğun araştırma yapmasıyla... Düşünme kapasitesi olan psikoloğun araştırma yapmasıyla, düşünme düzeyi dar olan bir psikoloğun, bir sosyoloğun yapması aynı değil. Her göz aynı değil. Hepimiz bakarız. İsmet Özel'in bir şeyi var ya
farklı
vurgusu.
Farklı görürüz.
Bakmak ve görmek.
Evet.
Çok doğru bir şey bu. Bakarız ama çoğu görmeyiz.
Görmez, evet.
O nedenle burada yetkinlik önemli. Burada yakınlık, arkadaşımız, ihalecimiz vesaire değil. Bütün alanlarda bakın aileyle ilgili çalışmaların hepsinde bence yetkinlik önemli.
Evet.
Bir dalgadan yararlanalım. Bu iktidarın imkanlarına yararlanalım değil. Bir millet meselemiz var. Bu millet meselemize el atalım. Efendim bunu anlayalım. Bunu çözmek için önemli adımlar atalım.
Hocam
evet.
Sizinle bir takım çalışmalar yaptık.
Yaptık evet.
Şöyle evet bu bir liyakatsizlik ya da bir ihalecilik var bu konularda. Yani
evet.
Bu işleri kimler yapıyor? Bu konu
evet.
Söylediklerinizin hepsine katılıyorum. Bir kültür ihaleciliği söz konusu.
Evet.
Devlet dairelerinde katlarında da bu var.
Şimdi yani bu Erdoğan her şeye yetişemez sonuçta. Erdoğan'ın çalıştığı lobiler, çevreler,
evet,
katmanlar.
Ya da bakanlık.
Bakanlık, bunlar önemli.
Genel müdürlükler, bakanlıklar,
bunlara hassasiyetinin olması gerekiyor
doğru.
Yani. Onu demek
Hocam,
istiyoruz.
Hocam bu çerçeve metinde birkaç mesele daha var. Belki temas etmemiz gereken ya da eleştirel bir
evet.
yolla temas etmemiz gerekiyor. Mesela bu annelik ve babalığın tahkimi diyor.
Çok
yani,
önemli.
Fakat şöyle.
Hakikaten önemli.
Bu söylenirken de bir taraftan da özellikle annelik için diyorum. Evet babalık bizim toplumda işte reislik, önde olmak, kavvamlık kabul edenler için.
Hayır,
fakat annelik için de bir taraftan da çok fazla istihdamdan bahsediliyor. Kadın istihdamından. Şimdi böyle olunca annelik biliyorsunuz biraz evde olmayı, ev içerisinde yaşamayı... Eve teksif olmayı, çocukla ilgilenmeyi gerektiren bir şey. Klasik
evet.
Annelik modeli. Fakat
tabii.
İş dünyasına katılan, istihdama katılan bir anne ne kadar çocuk doğurabilir? Bir, nüfus artış oranı açısından bir sıkıntı. Çalışan kadınların ya da sürekli çalışması teşvik edilen kadınların çocuk doğurması gerçekten sıkıntılı. Ya da az çocuk, bir çocukla idare ediyorlar. İki, eş olarak rolü de. Yani evi çeviren, idare eden,
estetize eden,
evet, estetize eden o rolü de akamete uğruyor. Hocam bu aynı
mimarı
zamanda
kadındır yani,
şeye
ev mimarı
de sebep oluyor. Ya boşanmalara da etkisi var bunun.
Tabii.
Dolayısıyla Türkiye'de son yıllarda hem boşanma oranı artıyor hem doğurganlık oranı düşüyor. Bunların ben yarıdan fazlasının kadın istihdamıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bunu da isterseniz
şimdi belki
bir,
bunu da tabii burada mesela çok önemli aile ile ilgili boyutlara temas ediyor. Çözüm aranacağı söylüyor. Fakat burada mesela bence aileyi etkileyen çok önemli bir zemin olarak çalışma hayatı var, iş hayatı var. Kadının, ailenin işle kurduğu ilişki biçimi. Bundan bahsetmiyor, bahsedilmiyor mesela. Bence bu şeyin metnin önemli eksikliklerinin birisi bu. Ve biz bu AK Parti hükümetlerinin, muhafazakar hükümetlerin politikalarına baştan beri ben aileyle ilgili takip ediyorum. Mesela Fatma Şahin vardı ilk bakan. İşte evde olan kadın yok demektir. İstihdam %30 bile değil, %30 kadın yok diyordu. Ondan sonra ben Ömer Bey'i çok seviyorum, saygı duyuyorum hakikaten.
Ticaret Bakanı Ömer
evet,
Bey.
Evet, Ticaret Bakanımız.
Ömer Bolat.
Ömer Bolat Bey çok beyefendi, bilgili, çalışkan, güvenilir bir insan. Ömer Bey de artık danışmanları mı etrafında politika üretici danışmanları mı bunu verdiler bilmiyorum. O da biz istihdamı %48'e çıkaracağız gibi söylemlerde bulundu. Şimdi elbette yani devlet Avrupa ile de çalışıyor. Avrupa Birliği ile de çalışmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla onların dayattığı bir takım kanunlar var. Fakat bakın ilk defa milli aile şeyini kullandık.
Evet.
Bu güzel bir şey.
Evet.
O zaman nasıl ki bize yerel özellikler şartı Avrupa Birliği dayattı, biz şerh koyduk, kabul etmediysek, biz aile konusunda da Avrupa Birliği'nin bize söyleyeceği şeylere şerh koyabiliriz.
Evet.
Biz Avrupa Birliği'nde aile konusunda alacağımız bir şey yok. En fazla milli olmamız gereken yer aile. Kadının iş hayatıyla ailenin işle ilişkisi doğurganlığı da çok etkileyen bir şey. Nüfusu çok etkileyen bir şey. Kesinlikle bunun üzerinde durulması, kadın ev içinde de istihdam ediliyor. Kadın evde de çalışıyor bakın. Daha önce de defaten söyledik değil mi? Belki şunu söylemedik. Kadın aynı zamanda şimdi 4 yıllık şey okuyorlar ya, mimarlık iç dekorasyon mu deniyor?
Böyle var.
Bölümler var.
Evet.
Şimdi kadın evde aynı zamanda iç dekorasyon mimarı yani.
Moda tasarımcısı.
Moda tasarımcı. Dolayısıyla bu
gastronomi uzmanı hocam.
Aile epistemolojimizi, aile dilimizi değiştirmemiz
lazım.
Konuşurken mesela
dışarıdaki bunlara mesleklerle karşılık bulmuyor gibi bir, mesela hocam ev hanımlığı değil mi?
Ev artık hanımlığı terimi
utanılacak bir şey gibi,
evet,
söyleniyor.
Yani bu ev hanımı ne zaman çıktı bu kelime? Bu, biz seninle beraber aile düşüncesini araştırdık. Gazali'nin nikahından Tukta İbn Sina'nın,
evet,
değil mi? Aile siyaseti. Orada ev hanımı diye bir şey var mı, bir terkip? İlginç bir şey yani.
Değil mi hocam?
Bu terkiplere dikkat etmemiz
lazım. Dikkat etmek lazım, doğru.
Yeni bir dil geliştirmemiz lazım. Aile epistemolojisini üretmemiz, kurmamız gerekir.
Evet. Hocam son olarak şu cinsiyetsizleşme de bu vizyon belgesinde var.
Evet.
Biliyorsunuz hep bu LGBT lobisi üzerinden bunları biz konuşuyoruz.
Evet.
Biraz da böyle işte bu uluslararası hukukun son yıllarda bu LGBT lobisine verdiği destek, hatta IMF ve Dünya Bankası'nın bunun aleyhinde kanun, yönetmelik çıkaran devletlere kredi vermeyeceğine dair bir sürü şey okuduk, duyduk.
Evet, evet.
Çok dillendirilmiyordu bu. Fakat böyle cinsiyetsizleştirme politikası, gençlere her türlü menfi tesirden koruma şeklinde sanki,
evet,
bu vizyon belgesine girmiş. Bununla,
evet,
ilgili ayrıca politikalar geliştirilecek
tabii,
deniyor.
Tabii bunların açılması
bu
lazım.
Sanki.
Kesinlikle. Burada tabii, evet, bu vizyon belgesinde ikili bir şey var. Hem aile var hem nüfus var.
Evet.
Dikkat ediyorsanız. İşte nüfusun köylerden çok, yani köylerin nüfussuz kalması ciddi bir sorun. Düzenlenmesi. Şu var tabii, yani bence daha çok aileyle ilgili anlam dünyamız, aileyle ilgili inancımız, aileyle ilgili dilimiz ve bir de bir takım yapısal dönüşümler. Yoksa biz aileyi mühendislik olarak yukarıdan aşağıya dizayn edelim, Bu olacak bir şey değil.
Yani, mekanik çözümler.
Mekanik
yani
olur,
para
yani.
Vererek
kolay değil bu,
çocuk
olmaz.
Yapmayı teşvik etmek, doğurganlığı teşvik etmek nasıl Avrupa'da mahkes bulmadıysa
tabii,
hocam. Biz ya bu mekanik çözümlerle çok aile
evet,
yürütülmez yani, fakat bizim burada def-i mefsede
evet,
yani kötülükleri ortadan kaldırmak, önünü açmak.
Tabii bir çaba hocam, içinde olmak.
Belki söylememiz gereken meselelerden birisi de biliyorsunuz yani. İnsanlar sürekli öğreniyorlar. Şu anki
evet,
bizim öğrenme aracımız, en büyük öğrenme aracımız ekranlar. Sosyal
tabii,
medya,
sosyal
televizyon,
medya,
internet. Evet. Burada da hala Türkiye'de televizyon izleme oranı 6 saat ortalama.
Evet.
Ya televizyon izleyen yok. Ekranlara bakılıyor, telefonlardan takip
tabii,
ediliyor deniyor ama mesela televizyonlarımız rezil durumda, affedersiniz hocam. Yani çok
sosyal medya, reklam, o bir tane son iki kadın kendi çocuklarından bahsediyor. Sonra çıkıyor ki belki konuşacağız. Çocuklarım diye bahsettikleri köpek
çıkıyor. Dün hocam, dün oldu
tamam
bu.
Tamam mı? Dün olmuş
tabii,
bu.
Tabii,
sağ
yani,
olsun Rütük üzerine gitmiş
yani
herhalde.
Yani bu reklam yayınlanmasın diye
evet,
de bir sürü baskı yapıldı.
Evet.
Yani anneliği ve çocuğu bir ev
köpekle,
köpeği üzerinden
yani anneyle çocuk ilişkisini, iki insan arasındaki ilişkiyi hayvanla insan arasındaki ilişkiye taşıyor.
İlişkiye taşıyorlar. Öyle bir
çok
analoji yapıyorlar.
Ciddi bir alt üst etme
çok,
çabası
çok
var burada hakikaten.
Yani burada Rütük diye bir kurum var. Burada da hükümetin orada etkinliği var, baskısı
tabii,
var, çoğunluğu var. Hala bu gündüz kuşağı kadın programlarına, bu dizilerdeki işte çok ilişkili, çarpık ilişkili senaryolara, mafyatik ilişkilere,
mafya şeyi
her,
çok önemli.
Her bölümde 5-10 kişinin öldürülmesine hala niye müdahale edilmiyor? Bunu da ben bir eleştiri
yani,
olarak buradan yetkililerimize söylemek
evet,
istiyorum hocam.
Şimdi bu tabii insanların içgüdülerini kışkırtarak insanların dikkatini çekmek kolay bir şey. Haz yönlerini, eğlence yönlerini, ondan sonra şeytan çok tatlı geliyor insanlara. Şeytanla insanları kışkırtmak, insanların o şeytani nefis dünyalarını kışkırtarak onlara dokunmak, böylece seyredilir olmak kolay bir şey. Ama bu insanı aynı zamanda ciddi anlamda insana zarar getiren, topluma zarar getiren bir şey. Bakın milli aile diyoruz, zaten Rütük'te birazcık var bu. Ne diyor? Türk aile yapısını korumak. Türk ailesi o zaman tanımlayacaksın kardeşim. Türk ailesi misin sen, Avrupa ailesi misin? Türk ailesiysen o zaman Türk örf adetlerine, değerlerine saygılı bir aile olması gerekiyor. Bunun ortalaması var. Yani orada da dediğin gibi Rütük bunun için kurulmuş bir denetim mekanizmasıdır. Bunu objektif olarak kullanması gerekiyor. O kurallara göre medyayı, medya deyince artık sadece televizyon değil, sosyal olanı da, yani dizi ister televizyonda olsun, ister cep telefonda, dizi dizidir. Reklam ister orada olsun, ister orada olsun. Oyunlar aynı şekilde. Dolayısıyla bunları insanların, yani kışkırtan, insanları işte kötülükle heyecanlandıran, insanları kötülükle efendim canlandıran gibi şeylere müdahale etmeleri gerekir. Bunun müdahale etme hakları da var. Hukuk bu yetkiyi de vermiş. Bunun kullanılması lazım.
Evet.
Bizim taraf, o taraf, şu taraf, bu taraf diye olmaz.
Olmaz. Yani, yani bizim kanal, başkasının kanalı değil.
Yok. Bu mesele, ülkeye hitap ediyor
bu
sonuçta.
Bu ülkeye evet.
Bu millete öyle hitap ediyor bu kanallar. Devlet kurumudur Rütük. Dolayısıyla o kanal bu kanal değil. Devlet o Rütük'ü kurmuş ki sen bunları objektif olarak denetleyesin. Topluma zarar veren bir şey varsa engelleyesin.
Evet, evet. Üst yani, kurul zaten.
Bir üst
evet,
kurul bu yani.
Hocam çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dostlar, programımızın ilk bölümünde bu aile 10 yılı vizyon belgesini konuştuk. 2026 ve 2035 yılları arasındaki süreyi kapsayacak bir vizyon belgesi resmi gazetede yayınlandı. Bunu konuştuk. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından antropolojideki tanrı anlayışı ve
Türkiye yansımaları.
Türkiye yansımalarını konuşacağız. Şimdi kısa bir ara.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Değerli Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programımız devam ediyor. Ben Deniz Ali Can, her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde aileyi konuştuk. Aile 10 yılı vizyon belgesini konuştuk. 2026 ve 2035 yılları arasını kapsayan bir vizyon belgesi yayınlandı. Bundan sonra Mayıs ayının son haftası aile haftası olarak kutlanacak. Özellikle anne babalığın tahkim edilmesi, cinsiyetsizleştirme politikalarına karşı yeni bir devlet uygulaması, devlet politikalarının geliştirilecek olması ve nüfusla ilgili öngörülerin bir takım araştırmalarla desteklenecek olması gerçekten dikkat çekici bu belgede. İnşallah memleketimiz adına hayırlı neticeler İnşallah. Alınır. İnşallah. Doğurganlık oranı artar. Boşanma oranları azalır. Çocukların terbiyesi, çocukların yetişmesi, milli manevi
kuşaklar arası farklılık çatışmaların azaltılması
azalır.
Güzel bir teşebbüs. Evet. Hayırlı olsun milletimize,
memleketimize. Hocam bu bölümde de bizim biliyorsunuz 40 Ambar'da biz çok farklı evet. konular arasında geçiş yapıyoruz.
Evet. İlahiyat aileyi konusu konuştuk. Oluyor, sosyoloji
Şimdi
konu.
Biraz ilahiyata, sosyolojiye evet. ve antropolojiye Felsefe. Geçmiş olacağız. Evet. Felsefeye geçmiş olacağız. Galiba siz hafta sonu da bu konuyla ilgili bir seminer verdiniz.
Evet.
Biraz ben de sosyal medyada, tabii bu konular şey, böyle ilahiyatın da biraz böyle muhataralı alanları.
Tabii.
Bir takım bizde pop ilahiyatçılar, pop filozoflar var. Bunlar bu evet. konuları sürekli konuşmayı, gündeme getirmeyi seviyorlar.
Evet.
Mesela Dücane Cündoğlu bunlardan birisi hocam. İsmini evet. burada evet. zikredelim. Son günlerde şöyle bir şey de konuşuluyor. Siz de bununla ilgili bir seminer verdiniz. Ya İslam'daki, Kur'an'daki işte Allah tasavvuru. Anlatısı, tasavvuru bazı böyle antropomorfik, insan biçimci benzetmeleri evet. içeriyor. Dolayısıyla evet. İslam'da antropomorfik bir Allah anlatısı var diyor.
İddiası
var. Burada kastedilen ne? Antropomorfik tanrı anlatısı şunu kapsıyor. İnsan biçimci. Aslında biz bunu mitolojiden biliyoruz.
Tabii
yani mitolojiden
var.
Biliyoruz. İşte yarı insan, yarı hayvan böyle o Yunan evet. mitolojisinde bir semboller var, tanrı imgeleri var. Fakat bizim dinimizde, tabi olduğumuz İslam dininde biz biliyoruz ki Allah'ın zati ve subuti sıfatları var.
Evet.
Mesela zati sıfatlarından birisi muhalefetün lil havadis, sonradan yaratılanlara benzememesi Allah'ın.
Evet, evet.
Fakat Kur'an'da da işte Allah'ın eli, Allah'ın veçhesi, istiva, işte Allah'ın evet. arşın üzerinde oturması
İstiva
gibi.
İstiva da tabii yani oturma mıdır
evet,
nedir?
Evet. Dolayısıyla şey hani değil. Bir takım böyle kelimeler kullanılıyor. Sanki sonradan yaratılmışlara nispet edilen bir takım özellikler gibi bunlar anlaşılıyor. Fakat bu geçmişte de çok tartışılmış. Hem bizim Maturudilikte, Eşarilikte, evet. fıkıh mezheplerinde.
Evet.
Bunların hani olduğu gibi alınıp fakat Allah'ın kudreti, Allah'ın merhameti gibi işte Allah'ın elinin, Allah'ın bir merhameti, kudreti gibi yorumlanmasına çevrilmiş, tevil edilmiş. Aslında bizde çok bir sorun yok. Yani bizim
Tabii
anlayışımızda.
Tabii İslam düşüncesi evet. bu konuda bir uzlaşmaya sahip.
Evet.
Bir ana görüşe sahip.
Yani biz şöyle diyoruz hocam, Allah'ın zatî sıfatları sadece ona ait olan
sadece
sıfatlar.
Ait
bir de subuti sıfatları var. Bu subuti sıfatlar onun yarattığı insanlarda da var. Fakat çok eksik bir şekilde
evet,
var yani.
Evet. Tenzih ve teşbih
meselesi aslında. Meselesi var. Şimdi, aslında derin bir mesele. Fakat özellikle hocam böyle pratik. Ortada bir de antropoloji var.
Tabii
mitoloji var.
Bunun temeli.
Bu mukayeseden kaynaklanan sanki bir takım sıkıntılar
tabii,
var gibi ortaya
tabii.
çıkıyor.
Aslında bu
siz ne diyorsunuz
şey
hocam
şu,
bu konularda?
Yani bugün tartışılma biçimiyle mesele daha çok antropolojiktir.
Evet.
Yani o da insanın merkeze alınarak tanrı tasavvurunun inşa edilmesidir. Bakın Harari'nin dediğiyle aslında Dücane'nin dediği aynı noktaya veriyor.
Evet.
Harari ne diyor?
Homo Deus diyor. İnsan tanrı diyor.
İnsan tanrı diyor. Bu aslında Greklerde de öyleydi aslında. Yani insanlar Tanrı'ya gösteriliyordu. Yani Bu 19. yüzyılda artık Tanrı tasavvuru Avrupa'da ilahiyattan hareketle, İncil'den, dinin temel kutsal kitaplarından hareketle tanımlama yerine antropolojiyle hareket ederek tanımlamaya geçildi.
Evet.
Yani başlangıçta efendim Hristiyanlık işte Tanrı anlayışı İncil'de nasıl tanımlıyorsa öyle tanımlanır. İslam'da Allah kendisinin ne olduğunu bize kitabında söylüyor ve biz de ona bakarak onu tanımlıyoruz. Mesela işte diyor ki ona dediler ki Rahman çocuk edindi diyor.
Evet.
Yani bu Allah'ı bir insan olarak tahayyül etme ve Allah bunu reddediyor. Diyor ki Allah diyor bunlardan münezzehtir diyor.
Evet.
Bunlarla hiçbir ilişkisi olamaz. Dolayısıyla Allah aslında antropolojik bakışı reddediyor. Kendisi işte İhlas suresinde ve diğer surelerde tanımlıyor ne olduğunu. Şu şey de çok önemli. Antropolojik diyoruz hep bu çok çok önemli. Çünkü modern dönemde Tanrı düşüncesini belirleyen en önemli felsefi yaklaşım, en önemli temel yaklaşım. İlahiyat bile antropolojikleşti. Yani ilahiyat bile antropolojiden yola çıkarak çalışmalarını yapıyor. Nasıl işte din deyince tamamen sosyoloji de bazen mutlaklaştırılarak öyle yapıyor. Tamamen topluma ya İslam nedir? Türkiye'deki insanlara soralım ne diyorlarsa İslam budur. İslam bu değil.
Yani din toplumdan çıkar diyor.
Çıkar evet. Ve işte antropolojide insan bilinciyle Tanrı'nın algılandığını her insanın farklı bilinci ve farklı bir Tanrı anlayışı ortaya koyduğu iddiası var.
Evet.
Mükemmellik bizde vardır. Biz mükemmelliği bir üstün varlığa yansıtıyoruz diyorlar.
Dolayısıyla vahyi
devre dışı bırakıyorlar. Tabii. Vahye bakarken bile bu antropolojik bilinçle bakıyorlar. Mesela Dujane Bey'in şeylerinde de Feuerbach'tan etkileniyor. Çok ciddi anlamda.
Evet.
Bazen doğrudan Feuerbach'ın cümlelerini kullanıyor. Yani din bir düştür. Din bir muhayyiledir gibi böyle ifadeler kullandı. Tamamen Feuerbach'ın Hristiyanlığın özünden alınmış yaklaşımlar. Feuerbach da bunu yani Hegel'in öğrencisi ve antropolojiyle Tanrı düşüncesini inşa etmeye çalışıyor. Dolayısıyla vahye bakarken bile bu kafayla bakıyor.
Evet.
Bu zihinle bakıyor. Dolayısıyla bu zihin bizim aydınlarda tartıştığımız gibi bu firari bir zihindir. Bu kendi varlık dünyası içinde kurulmuş bir zihin değil. İslam'ın bir düşünce dünyası var, bir varlık dünyası var, bir paradigması var. Oradan Allah'a nasıl bakarsın? Yine Allah senin nasıl ona bakmasını istiyorsa öyle bakarsın.
Evet.
İmam-ı Maturidi dediğin,
Allah kendini
Eşari
nasıl
dediğin,
anlatıyorsa
tabii.
Kur'an'da
öyle bakın.
Öyle bakmak zorundasın.
Artık kelamcılarımız bu konuda bir sistem ortaya koymuşlar, bir uzlaşma ortaya koymuşlar. İşte bu İslam düşüncesiyle Allah'a bakmak demektir. O zihin içinden bakarsın. Ama burada Feuerbach'la bakıyor. Burada Hegel'le bakıyor. Burada Yunan mitolojisiyle bakıyor.
Ya da, dolayısıyla ya bu, da Durkheim'in sosyoloji metodolojisiyle bakıyor.
Durkheim'in sosyoloji metodolojisiyle.
Din toplumdan çıkar diyor.
Tabii. Bu ne olur? Bu firari bir zihin demektir bu. Bu firari zihin sadece seküler aydınlarda rastlanmaz bakın. İlahiyatçılarda da görünüyor. Ya bu mesela Hasan Hanefi'de de bu tür şeyleri Mısırlı önemli bir Müslüman düşünür. Onda da bu tür yansımalar vardı. Dolayısıyla Allah'ın sıfatları dediğimiz teşbih benzerlikle ilgili şu var. Allah ruhundan bize üflemiş. Ruhundan bize üflediği için bazı cevherler ondan bize geçmiş. Ama bu cevherler mutlak değil. Bunlar izafidir.
Evet.
Bunlar nisbidir. Bunlar geçicidir. Bunlar mutlak değil. Mesela işte metin yani veya kadir. Bunlar Allah'ta mutlaktır, insanda ise izafidir, nisbidir. Ama ezeli ve ebedi, mesela bu sadece Allah'a aittir. Bu işte efendim tenzih alanı ile ilgili dediğin gibi işte orada zati sıfatlardır. Kelamcılarımız böyle tanımlamış, terkip haline getirmişler. Ve mesela bugün çok yapılan bir şey, yani sorgulamak. Bu sorgulama yöntemsel olmaktan çıkıyor Allah'a da sorgulamaya. Bakın Allah yani 14-15 yüzyıl önce vahiyle diyor ki o yaptığından sorulmaz, onlar ise sorulacaklar.
Evet. Enbiya
suresi.
Siz hesaba çekileceksiniz
evet.
diyor.
Yani siz kimsiniz Allah'a sorguluyorsunuz? Bir insanın sorgulayabilmesi için onun insanın olması lazım, evet, karşısındakini.
Evet, evet.
Şimdi o mutlak bir varlık, o üstün bir varlık. Sen onu sorgulayabilecek kapasiteye sahip değilsin. Sonu ancak anlama çabasında olursun.
Evet.
Onu ancak açıklama çabasında olursun.
Hocam bu hadsizlik o, işte ilerleyince, geçen hafta da konuştuk yanılmıyorsam. İşte evet, Allah ateistlere, çok ahlaklı ateistleri evet, cehennemine koymaz.
Koymaz, yakmaz.
Onun yerine ben yanarım.
Evet.
Diyeyim böyle.
Burada da bakın yine çok antropolojik bir tutum var.
Evet.
Bu devam ediyor bakın Türkiye'de. Evet. Farklı farklı kişilerce. Yani bazen Ahmet Arslan oluyor, bazen Dücan Ecindioğlu oluyor, bazen başka birisi oluyor. Bunlar kendi fikirleriymiş gibi bir de yansıtıyorlar. Hakikaten bunlar firari aydın bilinci. Bunlar Avrupa'da 19. yüzyılda çok tartışılmış, konuşulmuş. Peki bizde niye konuşuluyor? Bizde biz gelenekten tümüyle kopuyoruz. Biz daha önce annemiz babamızla bir İslam mirasını devralıyorduk. Ruh olarak alıyorduk, sözel olarak alıyorduk, amel olarak alıyorduk. Babamıza itimat ederdik. Ondan sonra büyüklerimize itimat ederdik. Ama biz sonra ne oldu? Bu modernleşme süreciyle birlikte annemize babamıza itimat bitti. Geleneğimize itimadımız bitti. Ondan sonra mirasımıza itimadımız bitti. Dikkat ederseniz bu çevreler zaten geleneği reddeden çevrelerdir. Yani babayla ilişki sadece aile meselesine ortaya çıkmıyor bakın. Din meselesine de ortaya çıkıyor. Çok önemli bir şey bu. Sadece babanın mesela aileyle, çocukla ilişkisi değil, insanın baba olup babalığı hissetmesi de çok önemli bir şey, değerli bir şey. Şimdi Türkiye'de bu miras bitti. Bir de gençler sosyal medya üzerinde her bilgiye muhatap oluyorlar. Henüz pişmeden, olgunlaşmadan, düşünce düzeyleri
malumat
gelişmeden.
Malumat fırışlar hocam. O videodan o videoya gezip duruyorlar.
Şimdi eskiden şu vardı. Ya bu konu, hatırlıyorum, İmam Hatip'te lise 1'deydim ben. Bursa'dan bir tane bizim eniştemiz gelmişti. Solcu birisi. Bu başladı Allah'a eleştirmeye. Tabii dedim, siz zaten müştehitsiniz. Bakın refleksim çok geleneksel ve doğru bir refleks.
Evet.
Yani dinle ilgili ciddi iddialarda bulunmak bir alimin işi olabilir. Bir Müslüman münevverin işi olabilir.
Ya o metodolojiyi, evet, usulü çok iyi bilen biri,
bilen birisi olabilir.
Evet.
Ama şimdiki gençlerde 15 yaşında, 13 yaşında ben kendim öğreneceğim diyor. Nereden öğreniyorsun? Sosyal medyada din mi öğrenilir?
Pop faizlerde.
Değil mi?
Evet.
Yani o orada bir takım şeylere aşina olabilirsin. Ama dini eğitim ciddi bir zaman gerekiyor. Otoriteler gerekiyor.
Çünkü tefekkür gerekiyor hocam.
Tefekkür gerekiyor, okumalar gerekiyor.
Bir de hocam bizim İslam eğitimi içinde bizzat, evet, imanı da kapsayan bir şey. Yani evet, o imanla mı şahit olacaksınız o bilgilere? Yoksa evet, işte şimdiki scientism, bilimselcilik gibi dışarıdan, evet, objektif bakış diyorlar ya hocam,
evet,
şimdi
evet,
yani. Hangi gözle bakacaksınız?
Yani objektif bakış iman konusunda olmaz.
Olmaz yani.
Sosyolojide olur objektif bakış. Yani sosyal, hayır, olguları araştırırken tamam.
Burada ama hocam verilen şeylerden birisi o.
Evet, kesinlikle.
Yani biz o din eğitimine imanla şahitlik ediyoruz. Yani önce, evet, iman ediyoruz, sonra, evet, o din eğitimini tahsil ediyoruz.
Evet.
Bu da çok önemli yani, yapılanlardan, evet, birisi de bu. Hocam bir de şunu sormak istiyorum ben. Bu meselede olduğu gibi başka meselelerde de şöyle bir şey var. İşte deniyor ki o dönemin toplumu,
evet,
yani Arap İslam'ın geldiği, Kur'an'ın indiği Arap toplumu zayıf bir toplumdu, bedevi bir toplumdu, okuma yazmaları yoktu. İşte, evet, Allah kendisini ancak böyle anlatabilirdi. İşte onların bir takım organları gibi işte el, yüz ifade edilmesi gerekirdi. Ya da işte yine bu ilahiyatçılardan birisi Mustafa Öztürk şey, evet, diyor. Niye cennet tasvirleri hep işte kızlar, kadınlar, şarap üzerine kurulu filan. O dönemki halk bunlarla eğleniyordu. İşte bunlara çok büyük bir yönelim vardı. Bir taraftan da bu bir tarihsellik.
Tarihselcilik.
Bunu da çok konuştuk. Tarihselcilik, evet, üzerinden de bir yürüme var. Sanki bu din eskidi, tasvirleri eskidi, verdiği örnekler eskidi.
O toplumla kayıtlıydı.
O toplumla kayıtlıydı, o bedevi toplumla. Biz bunu biraz daha modernleştirelim. Bugünün, evet, anlatılarıyla, bugünkü insanın öykünmeleriyle, istekleriyle, arzularıyla ya da entelektüel kapasitesiyle eşitleyelim. Yeni bir iz düşüm yapalım. Böyle de, evet, bir iddia da var.
Evet, şimdi burada en büyük handikap şudur. Mesela bu yüzeysel benzerliklerden çıkarılan sonuçlar çok tartışmaya açık. Mesela bugün hala şarap çok içilen bir şey. Bugün hala insanları en çok baştan çıkaran kadınlardır. Televizyonlarda, her yerde
tamamen
bu kadar...
Tamamen kadın imgesi üzerinden evet. Hocam, moda, değil mi? Tabii sosyal medya, yani, diziler, sinema...
Evet, kadın bedeni üzerinde.
Kadın bedeni üzerinden bu, ilerliyor.
Demek ki kadın insanın en büyük zaaflarından birisi veya en büyük cezbedici varlıklarından birisi.
Ya da bugünkü bu keyif verici maddeler. Keyif verici farklı maddeler, versiyonları tabii. Değil mi hocam?
Farklı
kokainler,
şeyleri.
Eroinler, şunlar.
Efendim
bunlar.
Yeşillik, bahçelik, çöl. Yani yeşillik bugün de önemli. Herkes, Türkiye yeşil bir ülke ama herkes emekliliğinde neyi düşünüyor? Bir bahçeli evinin olması.
Bıraksanız
orada yaşamasını.
Dünya nerede yaşar? İsviçre Alplerinin evet. Eteklerinde yaşar hocam. Herkes oraya göçmek
herkes
ister.
Herkes oraya görmek. Dolayısıyla bunlar insanın doğasında da olan bir şey. Bir tarihsel yönümüz var, doğru, ama yani bugün artık kölelik yok diyelim. Tamam mı? Farklı biçimlerde var. Ama öte yandan Kur'an'ın mesajları genel olarak evrensel. Ve bugün de bakın, Allah'ı siz sorgulayamazsınız ama Allah sizi sorgular diyor. Bugünkü insanlar ne yapıyor? Sürekli Allah'ı sorgulamaya çalışıyor. Ya Ahmet Altan enteresan bir şey. Allah utanır gibi laflar etti yani. Şimdi utanmayı sen kimsin yani bunu diyorsun? Utanma insanla ilgili
hocam,
bir şey.
Hocam bir sapkın, kocaman bir adam, bir ilahiyatçı olarak nitelendiren biri daha var. O da diyor ki Allah diyor layık bir varlıktır.
Yani şeye bak, Allah'ı tanımlıyor yani.
Komedi yani.
Komedi yani, hakikaten bir şapşallık, bir komedi durumu. Evet. Yani sen dediğin varlık Allah olamaz öyle. Çünkü Allah dediğiniz şey insanın üstüdür, metafiziktir.
Ve bir sürü ahkam tevzi ediyor. Şari'dir, kural koyucu,
tabii.
Kanun koyucu, hüküm
ve
koyucu.
Ve bu zihin sadece modern bir zihin değil. Bakın bu zihin ilk, yani kabile toplumlarında da olmuş. Mekke müşriklerine de Allah bunu söylüyor. Demek ki bu insanların öteden beri her zaman karşılaşacağı bir şey.
Hocam bunlara demek Allah'a lazım sorgulamak. Ki aslında Kur'an'ın, Hazreti Peygamber'in mücadele ettiği müşrik zihniyeti sizde beden bulmuş demek
tabii,
lazım.
Tabii tabii.
Aynı hocam.
Bu daha gelişmiş biçimi.
Gelişmiş, modern
tabii,
zihniyet.
Modern biçimi bu. Fark etmiyor. Evet. O tarım toplumu biçimi ise kabile toplumunda.
Bu da medeni.
Bu da modern toplumda
modern,
var.
Modern toplumda.
Aynen öyle.
Yani aynı itiraz şey. Yani.
Öyle yani. O evet. Burada da Allah'ı sorguluyor. Yani Firavun'un kurduğu medeniyet büyük bir medeniyetti bir açıdan. Siyasal örgütlenme, mimari, toplumsal düzen. Ama Firavun da kalkıp Allah'ı sorguluyordu. Değil mi?
Evet.
Onu Firavun yapan şey bu.
Ya, ene rabbikumul ala, ben sizin en yüce Rabbinizim.
Ya düşün diyor. Yani evet.
Evet.
O tam şey. Yani Allah benim tam insan evet. Tanrı yani.
Evet. Evet. Homo Deus oydu yani.
Homo Deus'u yani o. Tamam mı? Hepiniz de bana inanacaksınız diyordu. O nedenle bu böyle ufak sorularla, bakış açılarıyla insanların kafalarını karıştırıyorlar. Gençler çok erken
peki
zamanda
hocam, ben,
buna yöneliyor.
Ben şunu merak ediyorum. Mesela yani diğerlerini bir kenara bırakıyorum. Dücane Cündoğlu'nun biraz serüvenini de biliyorum.
Evet.
Değil mi? Yeni Şafak'ta falan yazardı.
Yeni Şafak'ta yazıyordu.
Evet, tefsir,
Elbalı'nın tefsirini.
Verirdi. Benim arkadaşlarım
sadeleştirdi.
Onun derslerine katılırdı.
Evet.
Bu tür tartışmaları açmanın amacı ne hocam? Yani dindarların, hali hazırdaki müminlerin imanını gerçekten taklitten böyle bir tahkike taşımak mı? Kafa karıştırmak mı? Ya da başka mahallelere, başka fikir mahallelerine, deryalarına şirin gözükmek mi? Ya da onların içine girmek için bunlar bir vize mi? Ben bu niyetleri de sorguluyorum.
Elbette. Yani insan oğlu ürettiği bilgi mutlak değil. Ürettiği bilgi saf, objektif değil. İnsanoğlu ürettiği bilgi tarihseldir. İnsanoğlunun ürettiği bilgi sosyolojiktir. Yani dahil olduğu sınıf, çevre, grup, şehir, köy, bunlardan etkilenerek bilgisini üretir. Tamam. O nedenle alimlerimiz de sık sık der ki, doğru bilgiye varmak için bunlara karşı mesafeli olun der. Şimdi bu arkadaşların tabii ki bir defa gittikleri yerde kabul görmek için böyle bir şeyleri var. Yani biz sizdeniz. Biz bak geldiğimiz yeri eleştiriyoruz. İki, ünlü olmak için, gündemde olmak için, efendim reyting için, yani şey için, Doğru telaffuz mu kullandım? Yani fazla taraf.
Fazla taraf. Fazla tıkalma bulmak, diyorlar. Fazla izlenme.
Fazla izlenme. Bunun için yapıyorlar. Çünkü bunlar çok insanları, Müslümanları etkileyecek şeyler. Gençleri etkileyecek şeyler. Bunlardan dolayı yapıyorlar yani. İnsan nefsani bir varlıktır. Dolayısıyla insanın yaptıklarını tümüyle nefsinden azade olarak değerlendirmek zor bir şey. O yani İmam Azam gibi, İmam Maturidi gibi hakikaten bütün hayatını hakikate adamış, hayatın en ufak bir yerinde haram yok, mütevazi, kibir yok. Bu insanlar kendilerini saflaştırmış. Bunlar işte peygamberin varisleri dediğimiz alimlerdir. Onların konumu çok farklı ama o tür insanlar çok çok az. Onları İmam Azam yapan, büyük imam yapan şey de budur aslında. Normalde çoğu insan o duruma erişemiyor yani. Birçoğumuz o çabada oluyoruz ama ona erişmek kolay bir şey değil.
Evet.
İnsanı kamil olmak kolay bir şey değil.
Aslında
yetkinlik, kemal,
bu evet,
otorite.
Niyet de çok yani önemli. Bu işler niye yapılıyor? Değil
evet,
mi hocam?
Niye yapıyoruz? Yani niye bir yapıyoruz yani? Makama gelelim diye mi, daha fazla para alalım diye mi, tanınalım diye mi, gazetemiz, işte sayfamız çok okunsun diye mi? Yani alimler böyle yapmamış bakın. Ebu Hanife'nin hayatına bakalım değil mi?
Evet.
Yani veya Hasan Basri'nin
bizzat
hayatına bakalım.
Bizzat o meşhurluktan kaçmış hocam.
Veya meşhurluktan kaçmış.
Hapsi yani tercih etmiş.
Evet. Zor yani. Çok evet, zor bir şey.
Zora
kolay
talip
değil
olmuş
yani.
Evet.
O nedenle o hakikaten alimler de ilmiyle amel eden insanlardır. Makine de bilgi sahibi oluyor değil mi?
Evet.
Yapay zeka çok bilgisi var. Ama biz yapay zekayla amel edebilir miyiz? Yani bu yeni fıkıh tartışmaları belki.
Evet.
Ama sonuçta yapay zeka ahirette hesaba çekilecek mi? Yok böyle bir şey. İnsanoğlu biz alimler peygamberin varisleridir. Biz onlara itibar ederiz yani. Arifler Allah'ın dostlarıdır. Onlara itibar ederiz. Bunun dışında Allah üzerine konuşan insanlar dediğim gibi bu dünyevi durumlarından, bu batı fikirlerinden, etkilenmelerden.
Benim
batıl
hocam, benim
batıl
en çok bu insanlarda
evet,
gördüğüm bütün bir hakikat peşinde olduklarını varsayıyorum bunların da. Fakat bir imanla bu hakikate şahit olmak istemiyorlar sanki. Salt bir hakikat. Yani işte felsefenin yapmaya çalıştığı gibi bir
yani,
hakikat arayışı.
Hiçbir
ama
felsefeci hakikati bulmadı.
Bulmadı.
Yani.
Bir Müslüman yani olarak da böyle hakikat aranmaz.
Aranmaz tabii.
Evet.
Yani Müslüman teslim olandır.
Teslim olan.
Bir defa Kur'an fıkhedin, fikredin, akledin der.
Evet.
Ama aynı zamanda değil mi? Teslim olun der.
Evet.
Çünkü bizim anlama kapasitemiz sınırlı. Akletme kapasitemiz sınırlı. Yani vahiy, mucize, peygamber bunlara inanılır. İmanın
melek
şartları
değil mi hocam?
Meleklere
yani, ahiret inancı hocam başlı ahiret başına inancı, gayba iman.
Yani
hiç
bu bilgiyi,
haber getiren yok oradan yani.
Objektif, bilimsel bilgiyle ortaya koyamazsınız.
Kesinlikle.
Ahmet Arslan'ın bir ifadesi var. Enteresan bir şey. Diyor ki bu bilimsel açıdan diyor bunlar açıklanamaz, dinin atışıdır diyor. Ya bilimin sınırları var zaten. Olgusal dünyayı araştıran bir faaliyettir bilim.
Hocam
dediğim
bugün
şey
verilerle de ortaya konulsa bilim denilen şeylerin çoğu da tercih üzerine kurulu hocam.
Yani o da üst düzeyde diyelim kuantum fiziği, Einstein fiziği şimdi bilimi daha bir relatif duruma indirgeli
evet,
dediğin gibi.
Hocam ateistlerin kullandığı
diyeceğiz
argümanlara bakın. Sonunda eninde sonunda hepsi bir tercihle alakalı.
Evet.
Ya böyle mutlak ispatlanan şeyler
bilim,
değil yani.
Bilimde böyle bir şey yok.
Yok. Evet.
Bilimin böyle bir gücü de yok. Dolayısıyla en temelinde bilimin alanıyla dinin alanı farklıdır.
Farklı.
Yani.
Evet.
O bilimin alanı hakikat değil. Bilim daha mütevazi oldu şimdi. Bilim hakikati kavrayamaz. Bilim hakikati kavrayamaz diye bilim yani hakikat yok mudur?
Hocam insanın anlam arayışı niçin sorusu üzerine değil mi? Neden sorusu?
Tabii,
bilim hiç
tabii
bu soruyu sormuyor ki.
Cevap nasıl, veremez.
Nasıllığıyla
tabii
ilgileniyor.
Yani Tolstoy da onu çok iyi ifade ediyor. Yani bilim sadece yani bu anlama cevap veremez. Bunu Max Weber de söylüyor, Peter Berger de söylüyor. Bu anlam meselesine, hı, teodisi meselesine. Dolayısıyla bilimde hakikat beklemek çok aptalca bir şey. Bilimin böyle hakikati gösterme kudreti yok. Felsefenin hiç yok. Dolayısıyla hakikat bir inanma, inanmama meselesidir. Dinlerle ilgili bir konudur. Çok şükür ki bizim dinimiz de sağlam bir din. Milattan sonra yazılı dönemde Hazreti Peygamber yaşarken bunu yazdırmış, metinleştirmiş ve biz o metinler daha sonra efendim alimlerimiz tarafından açıklanmış, anlama konusunda bize yöntemler sunmuş, değil mi?
Evet.
Ve bizim hakikati anlama, öğrenme, benimseme imkanımız var.
Yüz binlerce şey. Sayfa müktesebatımız evet, var hocam.
Bu çok büyük bir şey.
Çok hocam şükür. Çok teşekkürler. Değerli dostlar, bugünkü Kırkambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz efendim. Hoşça kalın.